Ayrım 9. Yeni bölüm veda zamanı. Miami'de 3. ayımı doldurmak üzereydim. Kardeşim birkaç günden beri daha iyiydi. Kemoterapileri kesmişlerdi, yüzüne renk geldiğini söyleyemem ama benim kızını bırakmayacağıma, öz evladım gibi sahip çıkacağıma ikna olduğundan beri gözlerinin içine mutlu bir ifade gelmişti. O hastalıkta canıyla cebelleşirken biz Defne ile evde kendimize huzurlu bir düzen kurmuştuk. Her sabah kahve ve mısır gevreği yerine çaylı, zeytinli, peynirli Türk usulü kahvaltımızı ettikten sonra evden birlikte çıkıyor, otobüs durağına kadar yürüyüp aynı istikametlere giden otobüslerimize biniyorduk. Ben hastaneye, o okuluna. Kayhan'ın beni görecek hali olmadığı günlerde dahi sabahlarımı onun başında geçiriyordum. Onu alçak sesle İzmir'de geçen çocukluğumuzdan, ilkokul haylazlıklarımızdan, ilk gençlik heyecanlarımızdan, aklıma kanan renkli anıları aktarıyordum. Benim sesimde hasret yankılanırken o beni duyabiliyor muydu emin olamıyordum. Bildiğim bir şey varsa o da boşça seanslarının bana çok iyi geldiğiydi. Ben her ikimizden de çok özlediği ailemizden söz ederken 7-8 yaşlarıma dönüyordum. Hayatın hep böyle ışıklı güzel günlerle geçeceğini zanneden mutlu, gamsız, dertsiz küçük kıza. Ne şans çocuklarmışız biz. Şu anda ölüm döşeğindeki kardeşimin bile pek çok kimseden daha şanslı olduğunu düşünüyordum. İnanıyorduk ki çocuklarını sevdiklerini bilerek geçirenler dünyanın en mutlu, en uyumlu insanlarıydılar. Kayhan'ın çocuklarının mesela babaları, halaları gibi gamsız ve mutlu bir çocuklukları olmamıştı. Küçük yaşta anneleri için endişelenen, babaları için üzülen iki yavruydu onlar. İlkokuldayken her eve dönüşlerinde babalarının işten eve gelişini bir başka komşunun evinde beklemişler, arkadaş annenin pişirdiği kurabiyelerle beslenmişlerdi. Ana kucağı diye bildikleri haftada 3 gün yardıma gelen zenci kadının tombul kollarının arasındaydı. Ana kokusu muhtemelen babaların tütün kokulu nefesindeydi. Büyük anne ve dedeler ise şöminin üzerine dizili çerçevelerden bakan, dünyanın başka bir ucunda başka bir dil konuşan, hiç tanımadıkları insanların fotoğraflarıydı. Oysa bize bir bakın. Okul dönüşlerinde evde anne yoksa teyze, o da yoksa ilgiyi sevgiyi beşe katlayıp sunan bir çift büyük anne ve dede hep vardı. Kardeşimin hastalığını öğrendiğim güne kadar bir cin çıksaydı karşıma ve bana dili benden ne dili deseydi, ben nanoteknolojinin bir an evvel gelişmesini, beni 7 yıl yaşlarımı döndürüp hep aynı yaşta bırakmasını, dünya dördükçe aynı ışıklı şehirde, aynı evde, ailemle birlikte yaşamımı sağlamasını dilerdim. İşte bu yüzden Defne okuldan döndüğünde hep evde olmaya dikkat ediyordum ki ona gelir gelmez kekini, limonatasını ikram edeyim, gününün nasıl geçtiğini sorayım, babasının hastalığına dair çoğu kez beyaz yalanlarla süslenmiş olumlu gelişmeleri gözlerine bakmadan aktarayım, o da bana okulda olup biteni anlatsın. Mesela beğendiği çocuktan bahsetsin ve ben onu anlayışla dinleyeyim. Onun en sevdiği şeylerden oluşan akşam yemeğimiz ısıtılmaya hazır beklesin mutfak pesağının üzerinde. Yemekten sonra banyosunu ellerimle doldurayım, saçlarını ben kurutup tarayayım, iyi ve anlayışlı bir anneye dair ne biliyorsam hepsini sunayım bana emanet etmiş bu yalnız çocuğa. Nasıl da içinde kalmış birer annelik hevesi. Kayhan'la birlikte Defne'nin hastane ziyaretlerini haftada 2 kereye sınırlamıştık. Dersler erken bittiği için çarşambaları bir de pazar günleri geliyordu babasını görmeye. Bu ziyaretler kardeşimin kendini çok kötü hissettiği günleri denk gelirse sırf bu iş için sürekli küçük armağanlar verdiğim baş hemşire telefon edip o gün hastanın bazı tetiklerinin yapılacağını bu nedenle gelmemizi bildiriyordu. Ben anlıyordum. Defne anlamıyor belki de anlamamış gibi davranıyordu. Son birkaç gündür Kayhan'da gözle gördüğü bir iyileşme vardı. Pazarı beklemeden cuma günü Defne'ye telefon etmiş, okuldan sonra evde değil hastaneye gelmesini söylemişti. Aman tanrım bir şey mi oldu diye sormuştu. Bugün baban kendini çok iyi hissediyor. Hatta geldiğimde yatağın yanındaki koltukta otururken buldum onu. Gel de bir resminizi çekeyim babanla. Tamam. Telefonu kapattım, göz kırptım kardeşime. İster misin derinden de bir haber alalım bugün? İsterim ama mümkün değil, saatler tutmuyor. Sana bir şey itiraf edeyim Kaykay ama kızmak yok. Kaşlarını kaldırıp yüzüme baktı. Defne senin hasta olduğunu bildirdi derine. Yapmasaydı keşke, gelmeye kalkışmasın. Hayatın akışını benim yüzümden değiştirmesini istemiyorum. Sadece hastalandığını, bir süredir hastane tedavi gördüğünü yazdı. Skype yapmaya kalkarsa ne olacak? Fena mı? Oğlunla yüz yüze konuşursun. Bu alemi görsün mü? Gözlerimi kaçırarak, ne varmış halinde, biraz zayıfının hepsi bu dedim. O halde tıraş olayım bari dedi Kayhan. Tıraş makinen nerede? Şu çekmecede olacak. Haydi gel, seni ben tıraş edeyim. Derin aramasa bile Defne sevinir seni böyle tıraşlı bakımını görünce. Tıraş faslı bittikten sonra kardeşim kabartılmış yastıklarına yaslanmış ve onun kalktığı koltuğu yanı başıma çekip oturmuş, çıplak ayaklarımı yatağın kenarına dayamıştım. Çoğu kez yaptığımız gibi yine geçmişteki İzmir anılarımızdan konuşuyorduk. Sonra Kayhan birden günümüze dair bir soruyla aklımı karıştırdı. Yazın geldiğinde hayatımda biri var, ona çok aşığım demişti. Ne oldu o adama? Aşkın devam ediyor mu? Ayrıldık dedim. Neden? Öyle gerekti. Sebebini bana söylemeyecek misin? Evliydi, bildiğim mutsuz evliliklerden. Ben önce bir umut besledim boşanacağına dair. Bir adamın hayatında ikinci kadın olmak kolay değil. Üstelik bir de çok düşkün olduğu kızı vardı. Karısı kızı derken sıra bana zor geliyordu. Allah'ın cezası egom kaldıramadı. Kardeşim bunları anlatırken yüzüne hiç bakmamıştım. İyi etmişsin. Elini uzatıp elimi yakaladı sıkıca. Beni teselli etmek ister gibi. Başımı kaldırdım, göz göze geldik. Ben onun gözlerinde hatta bir ferahlama gördüm. Hayatımda kimse olmadığı, sevgimi, ilgimi sadece kızına vereceğim için. Benimse sarıladığım yalanlardan dolayı yanaklarım kızarmıştı. Yüzüm yanıyordu. Yahu abla, belki sırası değil ama hep merak etmişimdir. Dedimden niye ayrılmıştın diye sordu Kayhan. O güzel adam Haşim Efendi için bırakılır mıydı? Bence içine ettin hayatını. Konuşuna bak dedim. Sen Sandra'yı seçerek sanki etmedin hayatının içine. Benim seninki gibi harika bir sevgilim yoktu ki Sandra'yı bulduğumda. Haydi ben sana bir itirafta bulunayım gider ayak. Sandra hayatımda ilk yattığım kızdı. Atma. İzmir'de kaç tane sevgilin oldu ona gelene kadar? İzmir'li kızlar yatmazlardı, öpüşürlerdi sadece. O yaşa kadar sen hiç? Elbette yapmıştım ama bedelini ödeyerek. O yıllarda çıktığın kıza sevişemezdin, bilmez gibi yapma. Biraz da bu konudaki toyluğumdandır başıma gelenler. Korunmayı falan hiç düşünmemiştim. Neyse sen beni boşver de sorumu cevapla. Düşünüyordum da Kayhan, belki de iyi olmuştur Nedim'den ayrılmam. Doğurmamak yazılmışsa kaderime, onun çocuğunu da doğuramazdım. O bana asla Haşim'in yaptığını yapmazdı ama eminim bir çocuğum olsun isterdi. Dışa vuramadığımız, bastırılmış hayal kırıklıklarımızı yaşar ve bu yüzden mutsuz olurduk. Belki de hem doğururdun hem de çok mutlu olurdunuz. Ben çok severdim Nedim abiyi. Kısmet işte. Evlendiğini duydum ama hiç karşılaşmadık biliyor musun? Nerede karşılaşacaktın ki? Yıllarca uğramadı İzmir'e. Çok sonra gelmiş karısının çocuklarını tanıştırmaya. O zaman senin ilişkin çoktan kesilmişti İzmir'le. Sen nereden biliyorsun bunları? Facebook hayatımıza girdikten sonra buldum onu. Haberleştik. Birbirimiz çocuklarımızın fotoğraflarını gönderdik. Çocukları mı olmuş? İki oğlu olmuş. Karısı Türk ama Amerika'da tanışmışlar. Beni sormadı mı hiç? Sormadı. Ya sesim düştü. Nedim ki bile nerededir şimdi dedim. Bir sessizlik oldu aramızda. Defne nerede kaldı dedi Kayhan. Daha gelmesine çok var dedim. Sen Nedim'le hala haberleşiyor musun Kaykay? Abla haberleşemiyoruz. Neden? Bir sorun mu oldu? Yo ne sorun olacak. Hatta çok yakında görürüm onu herhalde. Selamını götüreyim mi? Nerede buluşacaksınız? Gülümsedi fakat gözleri mahzundu. Öte tarafta. Nasıl yani? Nedim öldü abla. Ölmüş trafik kazasında. Boğazında bir lokma varmış gibi bir an nefes alamadım. Sonra sordum sesim titreyerek. Ne zaman? 6 ay kadar oluyor. Niye söylemedin bana? Üzülmeni istemediğim için. Kardeşimin yanında çözülmek istemiyordum. Lafı değiştirmeye çalıştım. Kayhan sen beni üzmek istemiyorsan öyle öte tarafa gidiyorum gibi laflar etme. Hayata asıl. Hep olumlu düşün, ölümü kendine yakıştırma. İyileşeceğine inan. Bak zaten iyiye gidiyorsun son günlerde. Kemoterapinin çok faydasını gördün. Senin kızınla oğlunla birlikte daha uzun yılların var bu tarafta, tamam mı kardeşim? Tamam canım. Sen biraz uyu dinlen şimdi. Defne geldiğinde bomba gibi ol. Ben aşağı iniyorum bir kahve içmeye ve zıkkımlanmaya. Sen de benim hatırım için içme şu zıkkımı. Tamamen bırak sigarayı abla lütfen. Tamam anlaştık dedim. Yatağının başını azıcık alçaltıp üzerindeki örtüyü düzelttim. Çıktım odadan. Asansöre yürüdüm. Boğazımda o bir türlü yutamadığım kocaman lokma sanki gözlerimi yürümüş gözyaşlarına dönüşmüştü ama göz pınarlarımda titreşiyor bir türlü akamıyordu. Nedim ölmüş. Benim hiç haberim olmamış. 15-16-17 yaşlarım, ilk gençliğim, ilk aşkımla birlikte hiç yaşanmamış sırasında bir silgiyle hayat defterinden silinmiş gibi hissediyordum. Nedim'e mi yanayım yoksa kendime mi emin değildim. Asansöre binmekten vazgeçip kat tuvaletine yöneldim. Boştu Allah'tan. Muslukların birinde yüzümü yıkadım. Yüzümü kurladığım kağıt havlunun parçaları yanaklarıma yapışıp kalmıştı. Son anda gözüm aynaya ilişmese bilemeyecektim. Kağıtları topladım yüzümden çıktım. Kafeteryada bir kahve aldım kendime. Boş bir masaya iliştim. Yanıma son 2 haftadır hep rastladığım, ara sırada sohbet ettiğim yaşlı kadın gelip oturdu. Nasıl gidiyor diye sordu. 2 gündür daha iyiyiz dedim. Ben sormadığım halde acı kalp ameliyata geçirmiş kocasına gidişatı hakkında ayrıntılı bilgi vermeye başladı. Sigaramı kahvemi bitmeden içmek istiyorum. Bahçeye çıkacağım dedim izninizle. Kendimi bahçeye attım. Sigarayı yakarken kardeşime verdiğim söz geldi aklıma. Herhalde defterin beni sigara içerken görüp özenmemesi için öyle söylemişti. Sütten ağzı yananın yoğurt üflemesi misali yoksa ne çıkardı benim 3-5 sigaramdan. İlk nefesimi içimi çekerken çocukça bir korkuya kapıldım. Ya ben sözümü tutmadığım için o tutmazsa, fenalaşıverirse? Allah korusun. Duman içimi çekemeden üfledim ağzımdan dışarı. Sigarayı yere atıp üzerine bastım. Başımı yerden kaldırınca sigara çöplerini yere atmaya yazılı levhayı gördüm. Eğilip aldım yerden izmariti. Leş gibi kokuyordu. Çantamı atamadım, cebime sokamadım. Çaresizce bakındım etrafıma birçok kutusu bulmak umuduyla. Yoktu. Sönmüş sigarayı elimde far ölüsü taşır gibi kendimden uzak tutarak içeri girdim. Demin masama oturan kadın bana el ediyordu. Yanına gittim. Baktım çantasından çıkardığı küçük teneke kutunun kapağını açmış bana uzatıyor. Buraya at elindekini dedi. Seneler önce bırakmıştım ama kocamın hastalığına yeniden başladım. İçmeyi teşvik etmemek için mahsus çöp tenekesi koymuyorlar bahçeye. Ama içmeyi kafaya koyana çare tükenmez. Sigaramı kutuya bıraktım. Bitirmemişsin. Bir nefes yetti bana. Şimdi kocanızın haberlerini dinlemeye hazırım. İskemleyi çekip oturdum karşısına. Yüzü aydınlandı. Anlatmaya başlarken durdu. Adın Damdam'dı değil mi diye sordu. Damdam? Bana adımı takan babaannemin isimleri verdiği önemi hatırlayınca önce bir kahkaha fırladı dudaklarımdan. Kendimi tutmaya çalıştıkça daha beter gülmeye başladım. Damdam. Gülmekten gözlerimden yaşlar geliyordu. Damdam. Ara sıra sinirlerim çok bozuktu. O yüzden böyleyim gibisinden ancak bir Türk'ün anlayabileceği manasız bir açıklama yapıyor, gülmeye devam ediyordum. Aslında içimden börülerek ağlamak geliyordu fakat ağlayacağımı gülüyordum. Kadının şaşkın yüzünü gördükçe daha fazla görüyordum. Nihayet susabildim. Adını doğru söylemedim galiba. Çok komik ya da çok ayıp bir şey mi söyledim diye sordum. Yok, kıl payıyla çok ayıp bir şey söyleyebilecekken kurtardınız dedim. Adın başındaki harfe göre değişik anlamlar taşımaya açık. Şam'dan deseydiniz beslen mumluk oluyordu. Candan deseydiniz sayma anlamı gelirdi. Daha pek çok kelimeyi saymaya hazırlanıyordum ama yüzündeki ürkmüş ifadeyi görünce sustum. Bir deliye bakar gibi bakıyordu bana. Adınız neydi? Handan. Hanover'ın Handa aklınıza gelsin. Hani var ya öyle bir şehir. Anlamı var mı? Neşeli demek. Allah hep güldürsün diye korumuşlar. Sahibine pek uygun bir isim dedi az önceki halimi ima ederek. Ah keşke dedim içimden. Ah keşke, keşke, keşke. Bundan böyle hep gülsem, hep gülsek kardeşimle ben. Kadına manasız gülme krizimi başlatmak için çok ilgileniyormuş gibi yaparak kocasının durumunu sordum. O bana Mr. Ashton'ın gidişatı hakkındaki bilgileri verirken telefonum çaldı. Defne hastaneye doğru yola çıktığını bildiriyordu. Yeğenim aradı dedim. Gelmek üzereymiş. Yukarı çıkayım ben. Güle güle Neşeli Hanım dedi Mr. Ashton. Yarın görüşürüz. Ortaya girdiğimde Kayhan'ın yüzünde kocaman bir gülümsemeyle beni bekliyordu. Hayrola Kaykay? Derin telefonuma mesaj çekti. Alako. Aldım elimden cep telefonunu okudum. Sevgili baba, ora saatiyle akşam 6-7 arası Skype'de olacağım. Öptüm. Hadi gözün aydın dedim. Herhalde çekim gücümün yeterli olduğu bir yere gidip arayacak biz dedi kardeşim. Onun ders verdiği köyde bu aletler çalışmıyor. Bu yüzden haberleşemiyoruz. İyi oldu işte. Ben de görmüş olurum onu. Özledim keratayı. Değişik bir çocuktur ama onu içerlediğini biliyorum ama yakından tanısan çok seversin. Yakından tanımasam da seviyorum. Yeğenim o benim. Sen gücün yettiğince Defne'yi kolla abla. Derin erkektir. Kurtarır kendini. Hani olumsuz düşünce yoktu. Başlarda sen hep olacaksın inşallah. İnşallah dedi içini çekerek. İşte böyle dedim. Sen ve ben bir çift survivor'ız bu hayatta. Defne yanımıza geldiğinde biz iki kardeş bu sefer İzmir günlerimizden değil Nedim'den konuşuyorduk. Ben Nedim'in hayatında karısına dair sorular soruyordum. Kayhan, annemi ben evliyken aklım çelinmesin diye boşandıktan sonra da üzülmemem için evde Nedim'in lafını yasakladığını anlatıyordu bana. Hatta bir keresinde Nedim'i terk ettiğim için annemi suçlayan Oya'yı anne fena azarlamış, bir süre dargın kalmışlar. Bunların hiçbirinden haberim olmamıştı. Yine aynı konu mu konuşuluyor diye sordu Defne. İzmir günü çeşitlemeler mi? Aynen, hatıralarımız bizi mutlu ediyor dedi babası. Ona da yazın kaç kere anlatmıştık rıhtımımızdan denize atladığımız çocukluk evimizi, arka bahçede sanacağımızın asılı olduğu incir ağacını ve asmaların gölgelediği çardağı. Neredeyse her bir köşesini biliyordu hiç görmediği evin. Baba çok yakışıklı olmuşsun dedi babasının tıraş yanağından bir öpücük kondurarak. Senin için kızım dedi kardeşim. Uzun zamandır hasret kaldığımız güzel, mutlu bir gündü. Önce Defne ile babasının sonra benimle kardeşimin komik suratlar yaparak bir sürü resmimizi çektik. Telefonu yerleri paspaslayan çocuğun eline sıkıştırıp üçümüz birlikte resim çektirdik. Baba niye bu kadar mutlu biliyor musun Defne diye sordum sonra ben. Biliyorum, derin arayacak doğan için dedi Defne. Sen nereden biliyorsun? Sen mi söyledin aramasın diye sordu Kayhan. Hayır baba, derin bana da haber verdi. O yüzden biliyorum dedi Defne. Hepimiz bir arada olalım istiyor. Köyden şehir merkezine inecek bizimle konuşabilmek için. Defne'nin abisinin babasının aramasını söylediğinden emin olduğum için içimden iyi bir diplomat olur bu kız diye geçirdim. Sonra ben baba kızı odada baş başa bırakıp dışarı çıktım ve kek, çikolata, kolonya gibi hediyelerle hoş tutmaya çalışıp durduğum baş hemşireyi bulmaya gittim. Ziyaret saatimiz sona ermek üzereydi. Kadına bu akşam saat 6'dan sonra kardeşimin Katmandu'daki oğlunu Skype'den arayacağını, tüm aile bir arada konuşabilirim diye biraz uzun kalmamız izin vermesi rica edecektim. O kadar masum bir istekti ki kabul göreceğine emindim. Ama inatçı kadın diretiyor, bize izin verirse yarın diğer hasta yakınlarının da hakkını doğuracağını söyleyip duruyordu. Bakın, yeğeni bu iletişimi kurabilmek için Katmandu saatiyle sabahın 7'sinde bir postaneye gidip buraya bağlanmaya çalışacak. Lütfen anlayış gösterin. 10 saat fark var arada. Biz yürürken orada sabah. Bana bunları boşuna anlatmayın, yapamam. Hastane kurallarını çiğnemeyemem. Sadece kızı kalsın, ben giderim. Kız da kalamaz. 6 oldu muydu herkes dışarı. Günleri sayılı bir hastan bahsediyoruz burada dedim. Bu koğuş günleri sayılı hastanın koğuşu bayan. O zaman hepimize anlayışlı davranmanız lazım. Hepinize eşit davranmam da lazım. Allah'ım inanamıyordum. Bunca ıvır zıvırı boşuna mı taşımıştım? Ben bu erkek ayakkabıları giyen yaşlı danaya. Son kez denemek istedim. Bakın, kardeşim Skype açmayı beceremeyebilir. Oğlunu ne zamandır görmüyordu. Belki de bu son sefer olacak. Bu arada birisi çalıyordu hemşirenin odasında. Kimse yok mu orada diye seslendi odaya doğru. Baş hemşire sonra bana döndü. Hastanenin kuralları var. Ben o kuralları bozamam dedi. İhsaniyet diye bir şey vardır bazen, lazım olur. Beni işimizden alıkoyuyorsunuz bayan. Lütfen ısrar etmeyin. Kadınla konuşmanın boş olduğunu anladım. Başka bir çare düşünmeliydim. Ne doktorunu arayacaktım? Allah kahretsin, hepsi aynı bokun söğüdür bunların. Sırayla hepsine teker teker yalvaracağım belki. Defne'yi Kayhan'ın tuvaletine saklayıp, abiden koridorun başından koşarak gelen Defne'yi gördüm. Telaş içindeydi. Yemek tepsilerini taşıyan adama tostlar gibi oldu. Düşecek sandım ama toparladı. Babam, babama bir şey oldu, çabuk gelin. Sizi çağırdım ama kimse gelmedi, çabuk olun diye bağırdı. Hepimiz birden Kayhan'ın odasına doğru koşmaya başladık. Bu sırada geç bir hemşire de koşar adımlarla karşı yönden geliyordu. Baş hemşire kollarını yana açarak heyula gibi dikildi Kayhan'ın oda kapısının önünde. Siz dışarıda kalın dedi Defne ile bana. Baba, baba diye seslendi Defne. Aynı anda iki genç doktor daha bitti yanımızda. Baş hemşire Kayhan'a doğru eğilirken bir an için gördüm kardeşimi başı göğsüne doğru düşmüştü. Doktorlar içine girip kapattılar kapıyı yüzümüze. Defne ve ben dışarıda kaldık. Defne titriyordu. Ne oldu kızım? Ben yanınızdan ayrıldım. En fazla 10 dakika olmuştum. Ne oldu Allah aşkına dedi. Bilmiyorum ki hala. Çok iyiydi. Konuşuyorduk, gülüyorduk. Sonra birden başı önüne düşüverdi. Hırlamaya başladı, zile bastım. Sarılıp yastığını yaslamaya çalıştım bağımı. Eliyle bir işaret yaptı bana. Git der gibi. Kimse gelmeyince dışarı çıktım ki birini çağırayım. Tam çıkarken hala kapıya döndüm, baktım bağıma. Kan gelmişti ağzından. Ne oluyor hala bağıma, ne oluyor hala? Kapının hemen dışında ayakta duruyorduk. Defne'nin başı göğsündeydi. Sımsıkı sarılmıştım ona. Titriyordu. Benim dizlerim çözülüveriyordu. Allah'ım diyordum içimden. Bana güç ver, şuracağı yılmayayım. Buçuk için bana güç ver. Gel, şu ötedeki bankoya oturalım Defne dedim. Bağıma yakın olalım, bankoyu buraya taşıyalım mı? Kimse görmeden çabuk ol. Koştuk. Tahta banko ağırdı ama bir de gücü gelmiş gibi ikimiz de yakaladık iki ucundan. Kayhan'ın oda kapısının yakınına getirdik. Nefes nefese oturduk üstüne. Sonra gülümsedik birbirimize ve bir işaret almış gibi aynı anda ağlamaya başladık. Önümüzden tekerlekli bir aleti iterek koşar atıp geçen hastane elemanını Kayhan'ın odasına girerken yakalayıp ne oluyor biz çok yakınlarız bilgi verseniz diye bağırdım. Defne de peşimden geldi. Lütfen işime bahane olmayın deyip bizi yetiştirip içeri girdi adam. Kapalı çadını doktorlarla hemşirenin çevrediği kardeşimi göremedim. Defne ile yerimize döndük. Babam ölüyor mu diye sordu. Bilmiyorum. Beni öleceğini bildiğin için mi çağırdın buraya bugün? Tam tersine. O kadar iyiydi ki sen de gördün işte. Hazır böyle iyiyken seni de çağırayım ve sevinesin istedim. Neden böyle oldu birdenbire? Bilmiyorum güzelim, panik yapma. Birazdan doktorlardan biri bir açıklama yapar herhalde. Belki yediği bir şey dokunmuştur. Sanki püreden başka bir şey yoğurdu dedi. Ne kadar zaman geçti hiç bilmiyorum. Belki 10 dakika, belki de 10 saat. Defne ile önce el ele oturuyorduk. Ara sıra aramızda neden birden kötüleşene dair tahminler yaparak. Sonra sustuk. Hiç konuşmadan, omuz omuza yaslanıp öylece. Daha sonra içimizden sessizce dua etmeye başladık. Kapının açıldığını duymadık bu yüzden. Doktorların ve başhemşirenin başını yere eğik olduğu için önce beyaz ayakkabılarını gördüm önümde. Tam karşımıza durmuşlardı. Başımı kaldırdım, yüzlerine baktım. Defne kolumu tutup sıktı. Konuşan doktorlarla Esmer olanıydı. Elimizden geleni yaptık ama, dedi, biliyorsunuz, beklenen bir durumdu. Yarın, dedi Defne. Hastamız eks oldu. Hastayı kaybettik, dedi öteki doktor. Ayağa kalktım. Yanına girebilir miyiz, dedim. Sonra başhemşireyle göz göze geldik. Yanına girmek istiyoruz. Yanına gireceğiz. Bu bizim hakkımız. Elbette girebilirsiniz, dedi Esmer doktor. Size itiraz eden yok ki, buyurun girin. Defne odaya doğru birkaç adım attı. Sonra dizlerinin üzerine yığıldı. Başhemşire ve Esmer doktor yanına eğildiler. Ben onu doktorları ve hemşirelere bırakıp kardeşime veda etmek üzere odaya girdim. Yastıkları başının altından, serumları kollarından çekmişlerdi. Gözleri kapalıydı. İki aydır acıdan takarlüs etmiş yüzü huzurluydu, hatta mutluydu. Eminim güzel yıldaki evimizin rıhtımından denize atlamış, karşı yakaya doğru kulaç atıyordu. Ve onun kemoterapiden sessiz kalmış çıplak başını okşarken. Doğduğunda beni bir koltuğa oturtup kucağıma vermişlerdi kardeşimi. Başlarını çekip çıkartmış, kapak başını okşamıştım. Başına dokunma, bebeklerin başına dokunulmaz, demişti anneannem. O benim kardeşim, ben dokunurum. Okşamaya devam etmiştim ama ona zarar gelmesi de tüy gibi yumuşacık dokunuşlarla. Şimdi yine yeni doğmuş bir bebeği okşar gibi şefkatle okşuyordum kardeşimi. Bunun ona son dokunuşum olduğunu bilerek. Yaşamadığı güzellikler, hak etmediği mutsuzluklar için yüreğimde tarifsiz bir acıyla. Defne odaya gelince onu babasıyla yalnız bırakmak için çıktım ben. Koridorda yeni değiştirdiğimiz bankoyu karşı göz arasında yeni eski yerine taşımışlardı. Ah başhemşire, ah! Koridorun sonuna gittim, oturdum bankoya. Defne'nin babasıyla vedalaşmasının sona ermesini bekledim sabırla. Eve döndüğümüzde saat 11'e geliyordu. Defne'ye bir iğne yapmışlar, 1-2 saat kadar uyutmuşlardı hastanede. Sersemlemişti kız, hiç konuşmuyordu. Eve girer girmez doğru odasına çıktı. Ben sonundaki koltuğa yığılıp kalmıştım. Neden sonra yanıma geldi, gözleri kıpkırmızıydı ama sakindi. Hala, Deniz söz verdiği saate tam 5 geri aramış, dedi. Şimdi bizim onu geri aramamız lazım. Baba sapasağlamdı. O katmandoya giderken. Ona ne diyeceğiz şimdi biz? Gerçeği söyleyeceğiz. Keşke daha önce söyleseydik çok hasta olduğunu. Baban öğrendiği takdirde buraya gelmeye karşı kalkışmasından korktu. Rahattı, huzuru bozulmasın istedi. Belki cenazeye gelmek ister. Ta oralardan sırf cenazede bulunsun diye. Bilmem ki. Onunla sen konuşur musun lütfen? Olur ama istersen her şeyi açıktan bir mail atalım önce. İyi fikir. Sen cenazeden sonra evine dönecek misin? Sen mezun olduktan sonra seninle birlikte döneceğiz. Kalıyorsun yani benimle. Kalacağımı söylemiştim zaten sana. Toparlandım yattığım yerden. Defne önce yanıma oturdu, sonra başını dizlerime koyup uzandı, uyuyakaldı. Uykusu da ara sıra iç geçiriyor, ara sıra ağlıyordu. Ben o uyanmasın diye kıpırdamadan oturuyordum. Ayaklarımı önümdeki sehpayı uzatmış, arada bir sevgiyle saçlarını okşuyordum. İçinden avaz avaz ağlamak geliyor ama hıçkırıklar boğazıma takılıp kalıyordu. Ağlamak için vaktim yoktu. Önce Deren'le babasına vefat haberini verecektim. Sonra sabah ilk iş cenaze işini halledecek, ardından da Amerika'da kalma işini uzatacaktım. Kardeşim işlerini de toparlamalıydım, varsa vasiyetini, bankadaki birikimini. Tanrım, ne çok işim vardı yapılması gereken. Ben ne zaman hakkını vererek yasa tutacaktım kardeşimin? Ben ne zaman odayası ağlayacaktım? 2 yaşımdan beri bir parçamdı benim. Hibe hiç bilmeden bambaşka bir handan yaratmaktaydı benden. Tanrım bahşetmediği evladı bana armağan ederek. Beni anne yapan kardeşime ne zaman ağlayacaktım ben? Bölüm sonu, sayfa 126, ayrım sonu.